Ayrım 18.
Trakya'dan ve İstanbul'dan Anadolu'ya göç hareketi bizim eve de konuk getirdi. Gerçi Ankara göç yerleri dışında tutulmuştu ama İstanbul'da oturan halamlar Anadolu'nun ortasındaki başkenti gene de daha güvenli saymışlardı. Bizimkilerin de teşviki üzerine bir gün bavullarını alıp gelmişler. Halam Süeyda, eniştem İmadettin, oğulları Bilsay Kuruç. Babamın çalışma odası onlara göre işlev değiştirdi, oraya yerleştiler. Bu bizim eve yeni bir hareket getirdi. Evdeki çocuk sayısı arttı. Bilsay'ın yaşı benimle Örsan arasındaydı. Komşulardan bize gelen her yaştan çocuklar da arttı. Sığınak bölgesi merkez olmak üzere bahçemiz, çeşitli oyunların oynandığı bir çocuk parkına döndü. Gerçi bu faaliyet başlangıçta Fahri Bey gelir korkusuyla sınırlı kalıyordu ama o sınır gitgide genişliyordu. Çünkü Fahri Bey bahçeye artık eskisi kadar sık gelmiyordu. Herhalde o da artık bahçeden çok savaş cephelerindeki gelişmeleri izlemekle meşguldü. O gelişmeler artık Türkiye'de yaşayan herkes için yaşamsal önem kazanmıştı. İki ateş arasında. Savaşın Türkiye'nin etrafında dolaşması Nisan ayı boyunca gitgide hızlandı. Bizim tatile girişimizden hemen sonra 17 Nisan'da Yugoslavya teslim oldu. Yunanistan'ın direnişi zayıfladı. Daha önce kalpten ölen Metaksas'tan sonraki başbakan Korizis intihar etti. Yunanlılara yardıma gelen İngiliz birlikleri Dunkerque'deki gibi bir tahliye operasyonuyla ülkeden ayrılıp Girit'e nakledildi. Yunan kralıyla Korizis'in yerine gelen yeni başbakanı da Girit'e geçtiler. Alman birlikleri 27 Nisan'da Atina'ya girdiler. İşgalleri altında bir kukla hükümet kurdurdular. Yugoslavya'nın ve Yunanistan'ın Makedonya bölümlerini, Bulgarların diğer bazı bölgelerini İtalyanların yönetimine bıraktılar. Sonra da Ege'deki Yunan adalarını ele geçirdiler. Rodos dahil 12 ada zaten İtalyan toprağıydı. Öteki adaların işgal edilmesi Girit hariç kolay oldu. Girit'te 30 bin civarında İngiliz askeri vardı. Akdeniz'in uçak gemisi diye anılan ada, İngiltere'nin Mısır'dan Kara Yunanistan'ına gönderip sonra geri çektiği askerleri için bir transit yeri olmuştu. Ama İngilizler orayı asıl Doğu Akdeniz'i kontrol altında tutan bir merkez olarak kullanıyordu. Almanların Girit'e denizden çıkarma yapmaları zordu. Ama adayı savaş tarihine geçen çok şaşırtıcı bir havadan indirme harekatıyla işgal ettiler. Bunun için 16 bin askerlik bir güç kullandılar. Ve hepsi havadan inen 16 bin asker, 30 bin mevcutlu İngiliz birliklerini mağlup etti. İngilizler ölü ve yaralılarının yanında binlerce esir de vererek büyük kayba uğradılar. Adadaki askerlerinin ancak yarısını Mısır'a nakledebildiler. O arada Rommel'in yönetimindeki Alman askeri birliklerinin Kuzey Afrika'daki zaferleri de birbirini izliyordu. Rommel yeniden Mısır sınırına dayanmıştı. Ayrıca Orta Doğu'da bir gelişme olmuş, İngilizlerin fiili kontrolü altındaki Irak'ta bir darbe sonunda Alman yanlısı Raşit Ali Geylani yönetime geçmişti. Suriye zaten Vichy hükümetine bağlı subayların kontrolü altındaydı. Dolayısıyla Almanların etkisi altındaydı. Böylece Nisan ve Mayıs ayları içinde öyle bir durum ortaya çıktı ki, Türkiye'nin batısında ve güneyinde sadece Almanlar ve Alman kontrolü altında olanlar vardı. Doğusunda ve kuzeyinde de Ruslar. Almanlar da Ruslar da savaşın başından beri başka ülkelerin topraklarını ele geçirerek egemenlik alanlarını genişletiyorlardı. Eğer aralarındaki anlaşmazlıkları bırakıp yaptıkları işbirliğini canlandırmaya karar verirlerse Türkiye'nin hali haraptı. Türkiye'nin müttefiki İngiltere, Yunanistan'ın yenilgisiyle Kara Avrupa'sındaki son mevzilerini kaybetmiş, Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da gerileme sürecine girmiş ve artık kendi başının derdine düşmüştü. Türkiye'ye ittifak antlaşmasıyla vermeyi vaat ettiği askeri malzemeyi sevk etmek şöyle dursun, en ufak bir yardımda bulunacak hali kalmamıştı. Bunu zaten kendisi de inkar etmiyordu. Gerçi Churchill, İnönü'ye arka arkaya yazdığı mektuplarda, Almanya'ya karşı tavır koymalısınız, Rusların Almanya'dan kopmasına katkı yapmalısınız, Ruslarla anlaşmalısınız gibi talepler öne sürmeye devam ediyordu. Churchill'e göre Türkiye bunu yaparsa Rusların Almanlardan kopması çabuklaşırdı. Ama Türk diplomasisi bunun tam tersini düşünüyordu. İngiltere'ye diyordu ki, "Bizim Almanlara tavır koymamız bize saldırmalarına neden olur. Bu ne bizim işimize yarar ne de sizin işinize yarar. Çünkü bu Rusları Almanlara yaklaştırır. Rusların asıl işine gelen şey Türkiye'yi Almanlarla paylaşmaktır. Almanlara başka konularda her türlü ödünü verebilirler. Aralarını yeniden düzeltebilirler. Yeter ki Türkiye ile ilgili emellerini gerçekleştirebilsinler." İngilizler Türkiye'nin bu gerekçesi karşısında resmi tavırlarını değiştirmeseler de bunun mantıklı bir gerekçe olduğunu görüyorlardı. Taleplerinde fazla ileri gidemiyorlardı. Ya sizinle anlaşırız ya da... İngiltere ile Türkiye arasında bu görüş ayrılığı sürerken Almanya'nın yeni bir girişimi oldu. Hitler İnönü'ye Bulgaristan'a girerken yazdığı mektubun üzerine ikinci bir mektup gönderdi. Büyükelçi von Papen bu mektubu vermek üzere İnönü'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin İngilizlere de anlattığı teşhisini doğrularcasına açık konuştu. Özetle, "Ya sizinle anlaşacağız ya da Rusya ile" dedi. Bu bir tehditti. Almanya Rusya ile anlaşmaya niyeti olmasa da Türkiye'nin önüne bunu yapabilirmiş gibi çıkıyordu. Von Papen, Almanya'nın savaşın başlangıcında Sovyetler Birliği ile işbirliği içine girdiğini hatırlattı. Sovyetlerin taleplerinin bitmek bilmediğini, Türkiye'den de boğazlarda üs istediklerini, Almanya'nın buna razı olmadığını anlattı. Ancak Almanya'nın bu tutumunu sürdürmesinin Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Çünkü Almanya da kendi çıkarlarını korumak durumundaydı. Bunu Türkiye ile birlikte yapamazsa Sovyetlerle yapmak zorunda kalabilirdi. Bunları tabii çok dikkatli bir diplomatik nezaket diliyle anlattı. İnönü von Papen'in "sizle olmazsa Ruslarla anlaşırız" tehdidini fazla kurcalamadı. Bu tehdit kuru sıkı da olsa Türkiye'nin Almanları kollama politikasını İngilizlere anlatırken söylediği gerekçeyi güçlendiriyordu. Buna artık Saracoğlu Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi ile yaptığı görüşmelerde sık sık kullanacaktı. "Almanların önerisini geri çevirirsek Rusya ile anlaşacaklar. Bunu kendileri söylüyor" diyecekti. Türk-Alman resmi görüşmeleri bu hava içinde başladı. Türkiye Almanya ile de anlaşıyor. Almanlar Türkiye'ye bir saldırmazlık paktı öneriyorlardı. Türkiye ise bunun İngiltere ile ittifakına aykırı olmaması şartını koşuyordu. Ayrıca Almanlarla yürüttüğü görüşmelerin ana hatlarını İngilizlere de bildiriyor, "Almanlarla anlaşırsak bunu sizinle ittifakımızı bozmayacak şekilde yaparız" diyordu. Türk-Alman görüşmelerinin sonucunda diplomasi tarihinin en ilginç antlaşmalarından biri ortaya çıktı. Özeti şuydu. 1. Antlaşmanın birinci maddesine göre, Almanya ve Türkiye birbirlerine doğrudan doğruya veya dolaylı bir saldırıda bulunmayacaklardı. 2. Ancak antlaşmanın giriş bölümüne göre, iki devletin başka devletlerle yaptığı antlaşmalardan, tabii İngiltere ile yaptığı antlaşmadan da, doğan tüm yükümlülükleri geçerli kalmaya devam edecekti. Peki bu ikisi birden nasıl işleyecekti? Türkiye'nin Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasına göre İngiltere'nin yanında savaşa girme yükümlülüğü devam ediyor. Türkiye o zamana kadar ek protokole dayanıp savaşa girmemiş ama siyasi ve askeri şartlar el verdiği takdirde gireceğini kabul ediyor. Peki Türkiye bir gün o şartlar el verir de İngiltere'nin yanında savaşa girmek durumunda kalırsa kime karşı savaşacak? İngiltere Almanya'ya karşı savaşıyor. Türkiye de herhalde onun yanında Almanya'ya karşı savaşacak. Oysa Türkiye şimdi Almanlarla imzaladığı antlaşmayla "ben Almanya'yla savaşmayacağım" yükümlülüğü altına girmiş. Antlaşmanın bir cümlesine göre Almanya'yla savaşacak, ötekine göre savaşmayacak. Bu iki zıt yükümlülük birbiriyle nasıl bağdaşacak? 18 Haziran günü imzalanıp kamuoyuna da açıklanan antlaşmanın metnini görenlerin aklına ilk gelen soru buydu ve bu sorunun cevabını bulmak kolay değildi. İngilizler, Türk-Alman yakınlaşmasına bir ölçüde anlayış göstermeye alışmışlardı ama bu kadarını içlerine sindirmeleri güçtü. Ama konuyu gene de büyütmediler. Türk-Alman saldırmazlık antlaşması artık değiştiremeyecekleri bir gerçek haline gelmişti. Barbarossa Harekatı. Kaldı ki bu gerçeğin sonuçları Türkler kadar İngilizlerin de yararına oldu. Türkiye'nin savaş dışı kalışını garantileyip rahatlayan Hitler'in Barbarossa planını uygulamaya koyması gecikmedi. 22 Haziran 1941 günü sabahın saat 3'ünden itibaren Alman orduları Sovyetler Birliği sınırlarını çeşitli yerlerinden geçerek ilerlemeye başladı. Bu asıl İngilizlerin rahatlaması demekti. O zamana kadar mihver karşısında tek başlarınaydılar. Almanların İngiltere'ye çıkarma yapması ihtimalini bile hesaba katmak durumundaydılar. Şimdi uzun zamandan beri yanlarına çekmeye çalıştıkları Sovyetler Birliği birdenbire doğal müttefikleri haline gelmişti. Almanya, askeri gücünün çok büyük bir bölümünü artık Sovyet cephesine bağlamak zorundaydı. İngiltere'ye saldırmayı düşünecek durumu yoktu. İngilizler bu sonuca katkıda bulunan Türk-Alman saldırmazlık antlaşmasına resmen karşı gibi dursalar bile bundan içten içe memnunluk duymalıydılar. O antlaşmadan memnun olmayan, memnunluk duyması bir yana bunu dişlerini gıcırdatarak karşılayan devlet Sovyetler Birliği'ydi. O sırada Türkiye'ye bir şey söyleyemiyordu. Onunla ilişkilerini gene de iyi tutmaya mecburdu. Türkiye, Alman-Sovyet savaşı karşısında tarafsız davranacağını ilan etmişti. O tarafsızlığın kendisi aleyhine bozulmasını istemezdi. Ama şu muhakkaktı. Sovyetler Birliği, Türk-Alman saldırmazlık antlaşmasını unutmayacaktı. Bunu ileride Türkiye'den taleplerini tekrarlamasının gerekçelerinden biri olarak kullanacaktı. Aslında Stalin'in Türkiye'ye, "Siz Almanlarla saldırmazlık antlaşması imzalayıp, onların bize saldırmasını kolaylaştırdınız" demeye hiç hakkı yoktu. Almanlarla saldırmazlık antlaşması imzalayıp, onların Polonya'ya saldırısının önünü açan, önünü açmakla da kalmayıp, antlaşmanın gizli maddelerine göre o saldırının ganimetini paylaşan Stalin'in kendisiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının temelinde Sovyetlerin o marifeti vardı. Türkiye'nin sadece kendini koruma ihtiyacıyla yaptığı saldırmazlık antlaşmasının altında ise gizli hesap yoktu. 13. İsmet Paşa'nın kahkahaları. Alman ordularının Sovyet topraklarına girdiği gün, Saracoğlu'nun telefonları kilitleniyor. Türkiye'deki Almancılık ve Rusçuluk. Savaş cephesindeki Türk esirleri. SS'lerin sünnet muayenesinin sonucu. Hitler'in Türkiye'ye karşı politikasının özeti. Turancılık taktik olarak kullanılsın ama... Alman-Rus savaşının başladığı sabahın en anlamlı anekdotu İsmet Paşa'nın bunu öğrenişidir. Olayın tanığı olan Erdal İnönü bunu anılarında anlatır. İnönü ailesi o sabah Yalova'da Cumhurbaşkanlığı köşkündedir. İsmet Paşa'nın henüz uyanmadığı erken bir saatte yaver köşke gelir. Paşa'yı uyandırıp bir haber vermek istediğini söyler. Haber, Almanların Ruslara saldırdığı haberidir. Ankara'daki özel kalem müdürü bunu radyodan işitmiştir. Cumhurbaşkanına bir an önce bildirilmesini istemektedir. Erdal İnönü, ağabeyi Ömer İnönü ve yaver hep birlikte İsmet Paşa'nın yatak odasına giderler. Paşa, sivrisineklere karşı o dönemin önlemi olan cibinliğinin altında uyumaktadır. Ömer İnönü onu dürtüp uyandırır, haberi verir. İsmet Paşa doğrulur ve birden kahkahalarla gülmeye başlar. Kahkahaların süresi ve şiddeti giderek artar. Erdal İnönü bunu, "Biz beklemediğimiz bu sahneyi şaşkınlıkla izledik" diye anlattıktan sonra şu yorumu yapıyor. Onu ferahlatan ve ferahlamasını kahkahalara döndüren şey, aylardır içinde yaşadığı kaygılı durumun, aklından silinmeyen tehlikeli olasılıkların birdenbire ortadan kalkması, kaybolmasıydı. Ani neşesi hem bu ferahlamayı gösteriyor hem de 2 yıldır en büyük titizlikle izlemiş olduğu dış politikanın başarısını bir anlamda kutluyordu. Bu sevinme ve kutlama duygusunun başkent Ankara'yı da yaygın bir şekilde kapladığı, Ankara'daki diplomatların kendi başkentlerine gönderdikleri raporlarda da belirtilmiştir. Alman Büyükelçisi von Papen'in Berlin'e bildirdiğine göre, tarafsız devletler temsilcilerinin ve Türk politikacılarının kutlama girişimleri yüzünden, Dışişleri Bakanı Saracoğlu'nun telefonları kilitlenmişti. Bu hava haklı bir nedene dayanıyordu. Alman-Rus Savaşı başlayıncaya kadar Almanya ile Rusya'nın anlaşıp Türkiye'yi felakete sürüklemesinden korkanlar çoktu. Şimdi o iki devlet birbiriyle savaşıyordu. O savaşın Türkiye'nin çok yakınında da olsa Türkiye'ye bulaşmaması ihtimali artıyordu. Alman orduları Sovyetler Birliği'nin güneyindeki bölgeleri de işgal ediyordu. Ama asıl Moskova'ya doğru ilerliyordu. Türkiye savunma önlemlerini daha da yoğunlaştırmakla birlikte o savaşı tarafsız bir tavırla seyrediyordu. Tabii bu tarafsızlık hükümete ait resmi bir tavırdı. Hükümetin dışındaki çevrelerde değişik eğilimler vardı. Almancılık, Rusçuluk. Savaşı herkes seyrediyordu ama bazıları takım tutar gibi seyrediyordu. Ya Almanya'yı ya da Rusya'yı tutar gibi. Tarafların genel gerekçesi şuydu. Almanya'yı tutanlar onu Ruslara haddini bildiriyor diye tutuyorlardı. Ruslar yenilirse boğazlar üzerindeki Rus tehlikesi ortadan kalkardı. Ayrıca Sovyetler Birliği'ndeki Türk halklarının kurtulması ihtimali ortaya çıkardı. Rusları tutanlar Almanya'nın tez elden yenilmesini isteyenlerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğim toprakları alacağım diye yola çıkan Almanya, o hedefini çoktan aşıp tüm Avrupa'nın Ali Kıran başkeseni haline gelmişti. Zaman zaman Türkiye için de tehlike olabiliyordu. Almanlar yenilirse Türkiye o tehditlerden kurtulurdu. Bu gerekçelerin ikisinde de Türkiye'nin çıkarları açısından haklılık payı vardı. Mümkün olsa da o savaşta hem Sovyetler Birliği hem Almanya yenilse, Türkiye asıl o zaman rahatlardı. Ama Almanlar veya Ruslar lehine taraf tutmaların hepsinin gerekçeleri böyle değildi. Bazı taraf tutmaların içine ideolojik yaklaşımlar da giriyordu, psikolojik hayranlıklar da. Hitler'e ve nasyonal sosyalizme hayran olmak veya komünistliği benimseyip Stalin'i desteklemek, bazılarının tutumunda o çeşit eğilimlerinde etkisi vardı. Bu yüzden savaşan iki devletin Türkiye'deki bazı taraftarları birbirlerine Almancı veya Rusçu diye sataşırlardı. Bu eğilimlerin basında da yansımaları vardı. Zekeriya ve Sabiha Sertel'in Tan gazetesi, Cumhuriyet gazetesini Almancı diye, Yunus Nadi'nin Cumhuriyeti de Tan'ı Rusçu diye suçlardı. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanini müttefikleri tutardı. Bu yüzden Almanlara karşı yayın yapardı ama Almanlara karşı olan Tan'a da komünistlik yapıyor diye polemik açardı. Taraf tutma izni. Peki ama bu suçlamalar, polemikler nasıl oluyor da mümkün oluyordu? Daha önce belirttik. Hükümetin elinde gazeteleri istediği gibi yönlendireceği bir mekanizma vardı. Yayınını beğenmediği gazeteleri kapatma yetkisi ondaydı. Buna dayanarak gazetelere tebliğler gönderiyor, sadece yazılmamasını değil, yazılmasını istediği şeyleri de bildiriyordu. Öyleyse bu Almancılık, Rusçuluk tartışmalarına yol açan yayınları niçin önlemiyordu? Bu sorunun yanıtı kısadır. Demek ki önlemek istemiyordu. Çünkü onları önlemek o sırada pek işine gelmiyordu. Türk basınında Almanları tutan yayınların da Rusları kollayan yayınların da yapılabilmesi, Türkiye'nin iki tarafla da bozuşmamayı amaçlayan politikasına uygun düşüyordu. Taraflardan biri kendi aleyhindeki yayınlardan şikayetçi olursa ona, basın özgürlüğünü tamamen kısamayız denildikten sonra, ama bizim basınımızda sizi tutanlar da var, onları okumuyor musunuz diye sorulabiliyordu. Basına dış politika alanında zımnen verilen bu taraf tutma izninden en fazla faydalananlar Almanlar oldu. Ankara'daki Alman Büyükelçisi von Papen, Türk basınıyla temaslarını sıklaştırdı. Almanya'ya belirli Türk gazetelerinin yazarlarını davet etti. Onların cepheye de götürülmesini ve Alman zaferlerinden etkilenip izlenimlerini yazmalarını sağladı. Cephedeki konulardan biri, Almanların Rus ordusundan esir aldığı Türk asıllı Müslüman askerlerdi. Alman ordusu onları ayrı kamplara yerleştiriyordu. Amacı onların artık taraf değiştirip Ruslara karşı Almanların safında savaşmasıydı. Bunun için bir propaganda mekanizması kurmak istiyordu. Türkiye'nin buna katkıda bulunmasını öneriyordu. Bu savaş sırasında oluşan bir planın bir parçasıydı. Almanya, Sovyet rejimine karşı olan ne kadar halk ve kişi varsa, Sovyet ordularına karşı kullanmak istiyordu. Bunun için İspanya'dan Yugoslavya'ya kadar birçok ülkeden gönüllü adı altında asker toplamıştı. Yugoslavya'dan özellikle Müslüman Bosnalıların buna müsait olduğu görülmüştü. Alman orduları Rusya içinde ilerledikçe Ruslara karşı savaşacak insan bulmak daha da kolaylaşmıştı. Romanya'dan koparılan Moldovyalılardan Ukraynalılara kadar bağımsızlık isteyen halklardan sonra Sovyet ordusundayken Almanlara esir düşen Türklerden de faydalanılabileceği görülmüştü. Türkiye'nin buna katkıda bulunmasını Alman Büyükelçisi von Papen Ankara ve İstanbul'daki gayri resmi temaslarında öneriyordu. Bunun aynı zamanda Sovyetler Birliği'ndeki Türk çoğunluklu cumhuriyetlerin geleceğiyle de ilgili olduğunu ima ediyordu. Türk hükümeti bu gibi önerileri ve imaları resmi bir müzakere konusu yapmadı. İnönü, von Papen'in o yoldaki zemin yoklamalarına karşı hele bir savaşın kesin sonucu belli olsun cevabını vermekle yetindi. Ruslara karşı Türkler. Türkiye'de Sovyetler Birliği topraklarındaki esir Türkler konusuyla hükümet resmen meşgul değildi ama onunla fiilen meşgul olan özel kişiler ve gruplar vardı. Bunlardan bir kısmı Kırım gibi, Azerbaycan gibi ülkelerden gelip Türkiye'ye yerleşmiş göçmen Türklerdi. Bir kısmı da Türkiye'nin yerlisi olup kendilerini Türkçü diye niteleyen Türkler. Von Papen, Berlin'e gönderdiği raporlarda bu gruplar arasında Hüseyin Hüsnü Erkilet gibi asker yazarların, Zeki Velidi Togan gibi profesörlerin de olduğunu yazıyordu. Alman Büyükelçiliği'nin teşvikiyle yürütülen çalışmalarla Türk asıllı esirlerin bulunduğu kamplara gönüllü gidenler veya gönderilenler oldu. Hükümet onları resmen bilmiyormuş gibi davrandı. Fakat yurt dışına çıkmalarını önlemedi, hatta bir kısmınınkini kolaylaştırdı. Ben onlardan bazısını gazetecilik yıllarımda tanıyacaktım. Daha askerlik çağında gençken aldıkları teklifi kabul edip Almanya'ya gönderilmişlerdi. Doğu cephesinde görevlendirilmişlerdi. Yaptıkları işin özeti şuydu. Almanlar aldıkları esirler arasında Rus olmayanları kökenlerine göre ayırıp ayrı bir düzene sokmakta başarılı olamamışlardı. Başlangıçta cephedeki bazı SS birimleri Türkleri sünnetli olmalarına bakarak Rus Yahudileriyle karıştırmışlar ve onlarla aynı yere götürmüşlerdi. Yani bir süre tutulduktan sonra ölüme gönderilenlerin bulunduğu Yahudi toplama kamplarına. Sadece Musevilerin değil, Müslümanların da sünnetli olduğunu neden sonra hatırlamışlardı? Hatalarının farkına varıp Türklerle öteki Müslümanları el yordamıyla ayırarak ayrı kamplarda topladıktan sonra da Müslümanlarla sadece dil değil, din ve gelenek açısından da anlaşmalarının güç olduğunu fark etmişlerdi. Türkiye'den gelen gönüllü Türkler bu açıdan önce Almanları eğitmek göreviyle karşı karşıya kalmıştı. Onlara, Müslümanlar domuz yemez, namaz kılana dokunulmaz, oruç tutana karışılmaz gibi genel bilgiler veriyorlardı. Kamplardaki Sovyet vatandaşı Türklerin ideolojik eğitimine gelince bunun temeli basitti. Onlara Almanların tercümanı olarak şu söyleniyordu.